Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd, fe inne estaqal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin finnâr. Allah izin verirse bugün hak mezhep konulu derslerimizin 8.sinde fırkalar arasında kurtulan fırkanın belirlenmesi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin açıkladığı şekliyle kendisine mahsus özellikleri, ittiba ile taklit arasındaki farkı ve sağlam dinin tamamlanmasının manasını, fıkhi ayrıntılar ve batıl kıyasların kitap ve sünnetin yanında fazlalık olduğunu, sahabenin ihtilaflarının hakikatini, apaçık dinin meselelerinde ihtilaf olmadığını, İslam'ın esaslarının üçüncüsü ve dördüncüsü olmayan iki şey olduğunu, o ikisinin de Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğunu anladıysan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini de iyi bilmen gerekir. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri dışında hepsi de ateşte olacaktır. Denildi ki, o kurtulan hangisidir ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır. Bunu Hakim, Tirmizi, Ebu Davud ve Beyhaki rivayet etmiştir. Tirmizi bu hadis hasen sahihtir demiş. Nitekim daha önce geçmişti bu hadis. Bu hadis nübüvvet alametlerinden biri olup iki önemli haberi kapsamaktadır. Birincisi, ümmet 73 fırkaya ayrılacaktır. Şüphe yok ki bu durum haber verildiği gibi gerçekleşmiştir. İkincisi, bu grubun devamlı kalmaz. Şüphesiz o da kurtulan gruptur. Nübüvvet günlerinden kıyamet kopuncaya kadar bu grup devam edecektir. Bu ikinci haberin boş yere söylenmiş olması imkansızdır. Bilakis ilk haberde olduğu gibi bunun da sabah aydınlığı gibi gerçekleşmesi zorunludur. İkinci kısım da sahih olduğuna göre, ki bu hevasından konuşmayan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür, bizim de bunun üzerinde durmamız gerekir. Basiret gözünle ve insaflı bir bakışla zikredilen hadise baktığın zaman bunun nübüvvet alametlerinden biri olduğunu anlarsın. Bu hadiste kurtulan fırkanın belirlenmesi söz konusudur. Bunu belirleyen sadıkul masluk olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kurtulan fırkayı sordukları zaman ashabına açıklamıştır. Yorum ve tahrife ihtiyaç bırakmayacak bir kapalılık taşımayan, apaçık, net bir ifadeyle bunu belirlemiştir. Kurtulan fırka, benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır. Hadisteki bugün kaydı, sağlam dinin kurallarında muteber olanın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı döneminde mevcut olanlar olduğuna delalet etmektedir. Zira başkalarının ihtilafları bir yana, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sahabeler de, Allah onlardan razı olsun, ihtilaf etmişlerdir. Müellif kitabın asıl nüshasında şöyle bir dipnot düşmüştür bu cümleye. Acele etmeyin, şüphesiz onların ihtilaflarının sebepleri elinizde bulunan bu kitabın önceki sayfalarında zikredilmiştir. Hiç kimsenin sahabenin ihtilafını sahih ve sabit hadislerin ulaşmasından sonra furu meselelerdeki ihtilafın caiz olduğuna delil getirmesi caiz değildir. Yani sahabeler de ihtilaf etmiş, biz de ihtilaf edebiliriz diyerek ihtilafı caiz saymaya kimse kalkışmaz. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dili üzerinden kurtulan fırka, bütün şüpheleri, kuruntular ve ihtimalleri ortadan kaldıracak şekilde apaçık olarak belirlenmiştir. Muhakkak ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı dönemindeki din kuralları sadece kitap ve sünnetten ibaret idi. Başka bir şey yoktu. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem semadan indirilen sözünde bunu şöyle sınırlamıştır. Aranızda sıkı sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Bunun üçüncüsü ve dördüncüsü yoktur. Her kim hadis alimlerine göre sahih ve sabit olan, muteber ve güvenilir hadis kitaplarında bulunan, itikat, görüş ve amel konusundaki en küçük bir nebevi sünnetin önüne bu hadisi gördükten sonra fıkhi bir içtihadı, akli bir kıyası, felsefi bir görüşü, tevili yani yorumu, tahrifi yani lafızda veya anlamda bozmayı,
şirk bir itikadı veya bidat bir hevayı geçirirse, kim olursa olsun, isterse en yüksek mertebede bulunsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belirlediği kurtulan fırkadan olamaz. Bu kimse nübüvvet mertebesinde olsa dahi böyledir. Yani bir peygamber dahi olsa böyledir. Çünkü hadiste şayet Musa aleyhisselam hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka bir yol bulamazdı buyurmuştur. Şüphesiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hevasını kendisinin getirdiklerine tabi kılmayandan imanı nefyetmiştir. Allah azze ve celle'den indirilen sahih hadiste şöyle buyurulmuştur. Hiçbiriniz hevasını, arzularını benim getirdiklerime tabi kılmadıkça iman etmiş olmaz. Bunu Begavi rahimullah Şerhü Sünne'de, İbn Battah rahimullah El İbane'de, Hatibül Bağdadi rahimullah ve İbn Hibban rahimullah Hasan isnatla rivayet etmişlerdir. Nevevi rahimullah Erbain'de bu hadis sahihtir. Bu bize Kitabul Hucce'de sahih isnatla rivayet edildi demiştir. Bu El Hucce kitabı, Nevevi'nin işaret ettiği El Hucce kitabı, Esbehani'nin El-Hucce ala Tarikil Mahacce kitabı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yeminle pekiştirerek kendisine tabi olmayanın sapıklığa düşeceğini bildirmesindeki tehdidin şiddeti ciltleri, derileri ürpertmekte ve kalpleri koparmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhammed'in nefsi elinde olana yemin ederim ki şayet Musa hayatta olsa da aranıza gelse ve beni terk ederek ona tabi olsanız kesinlikle doğru yoldan saparsınız. Bunu Ahmet ve İbn-i Mace Hasan isnatla, İbn-i İbban sayı isnatla rivayet etmişlerdir. Ayrıca Hakim Rahimullah El-Kuna'da, Taberani Mucemül Kebir'de, Darimi ve başkaları da rivayet etmişlerdir. Her iki hadiste Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayan kimseden nübüvvet mertebesinin en üst derecelerinde olsa dahi iman nefyedilmekte ve o kimsenin sapıklığına hükmedilmektedir. Peki Nebi ve Resul olmayan sadece ümmetten biri olan kimseyi taklit edenin durumu nasıl olur? Bu risalet konusunda bir şirktir. Nitekim Necid alimlerinden Necid şeyhlerinin hocası ve Necid reisi Abdurrahman bin Şeyhül İslam Şerhu Kitab-ı Tevhid'de şöyle demiştir. Bu durum Allah Azze ve Celle'nin haklarında şöyle buyurdu, kitap ehlinin başına gelen şeyin benzeridir. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini kendilerine Rab edinmişler. Tevbe suresi 31. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyunca Adi bin Sabit, Adi bin Hatim olacak doğrusu, biz onlara ibadet etmiyorduk dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın helal kıldıklarını haram sayınca siz de haram saymıyor muydunuz? Allah'ın haram kıldıklarını helal saydıklarında siz de helal saymıyor muydunuz buyurdu. Adi evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte onlara ibadet buydu buyurdu. Bunu Ahmet Rahimullah ve Tirmizi Hasan isnatla rivayet etmişlerdir. Bu hadiste alimlere ve rahiplere Allah'a isyan konusunda itaat etmenin, yani kitap ve sünnete aykırı bir amelde bulunmanın Allah'ın dışında onlara da ibadet olduğuna ve bunun Allah'ın bağışlamayacağı büyük şirklerin olduğuna delil vardır. Nitekim bu durum insanların çoğunda ve onları taklit edenlerde meydana gelmiştir. Çünkü taklit eden kimse muhalefet ettiği kitap ve sahih sünnetten delile itibar etmemiştir. Bu ise şirktir. Şüphe yok ki bu İslam'ın garipliğinden ve durumun garipliğinin bu dereceye gelmesindendir. Rahiplere ibadet en üstün amellerden görülmeye başlanmış ve buna velayet, Allah dostluğu adını vermişlerdir. Alimlere ibadete de ilim ve fıkıh diyorlar. Evet, özetle yapılan nakil bitti bu Necid Şeyhinden. Allame Fahruddin Errazi Rahimullah tefsirinde, Tevbe suresi 31. ayetinin tefsirinde şöyle demiştir. Üstadımız şöyle dedi. Fakihleri taklit eden bir grup kimse gördüm. Onlara bazı meseleler hakkında Kur'an'dan pek çok ayet okudum. Onların mezhepleri bu ayetlere uymuyordu. Onlar bu ayetleri kabul etmediler ve iltifat etmediler. Bana şaşıp kaldılar. Adeta onlar selefimizden, imamımızdan bunların aksine gelen rivayet ve görüşlere rağmen nasıl bu ayetlerle amel edilebilir diyorlardı. Sen gerçekten iyice düşünürsen bu hastalığın dünyada yaşayanların çoğunun damarlarına sirayet etmiş olduğunu görürsün. Evet. Allame İbn-i Arabi Futuhat-ı Mekkiye'de Mısır baskısı 318. babında 3. cildinin 91-93. sayfalarında şöyle demiştir. Bilesin ki Allah Azze ve Celle şeytanı hayal mertebesinde muktedir kılmış ve onun etkisini orada kılmıştır. Bu nedenle fakih hevasına meylettiğinde şeytan onun Allah katında değerinin düştüğünü anlar ve ona bu kötü hareketini kendisine hoş gelecek garip bir teville güzel gösterir. Şeytan ona şu fikri verir. Hiç şüphesiz ilk asrın insanları Allah'a rey ile, yani görüşlerle ibadet ettiler. Alimler ilahi hükümleri belirlemede kıyası kullandılar. Bu hükümlerden konuların illetlerini çıkardılar ve bu illetleri her şeyi kapsayıcı kıldılar. Hakkında herhangi bir hüküm bulunmayan konuda aralarını birleştiren illet sebebiyle hakkında nas bulunan bir konu hakkında bulunan hükümle hükmettiler. Yani kıyas yaptılar. Nitekim bulunmuş olan illette bir hüküm çıkarmadır. Bu şekilde hüküm çıkarma tarzını şeytan ona kavrattığında bu sefer fakih meşru olduğunu zannederek hevasına ulaşmaya meyleder. Hevasının bulunduğu her konuda böyle yapmaya devam eder. Hatta fakih Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini de yine bu yolla reddederek keşke şu hadis sahih olsa demeye başlar. Bu sefer zayıf hadislere keşke bu sahih olsa demeye başlar. Eğer bu fakih Şafii ise ve hadis de sahih ise bu defa bu hadiste çelişen ve onu nesedecek bir haber olmasaydı elbette Şafii bu kanaatte olurdu der. Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini reddederek şayet bu hadis sahih olsaydı bunu Şafii rahimullah söylerdi der. Bu fakih Şafii mezhebinden ise böyle der. Yahut Hanefi ise sahih olsaydı bunu Ebu Hanife rahimullah söylerdi der. Bu imamlara tabi olanların hepsi de böyle söylerler. Onlar hadisi ve onunla amel etmeyi sapıklık olarak görürler. Nebevi hadislere aykırı olsalar dahi bu gibi imamların verdikleri hükümleri taklit etmeyi vacip sayarlar. Onlara göre öncelikle bu imamların görüşlerine başvurmak ve kitap ile sünnetin haberlerini terk etmek gerekir. Onlara Şafii Rahimullah'ın size benim sözüme aykırı bir hadis gelirse benim sözümü duvara vurun ve hadisi alın. Benim mezhebim hadistir sözünü nakletsen yine bize Ebu Hanife'nin öğrencilerine uyarı olarak söylediği rivayet edilen delilimi bilmeyenin benim sözüme fetva vermesi haramdır sözünü nakletsen ki Ebu Hanife rahimullah'tan bu söz ancak Hanefiler yoluyla Şafii'den de ancak yine Şafiler yoluyla rivayet edilmiştir. Yine Malikiler ve Hanbeliler yoluyla da bu söz rivayet edilmiştir. Bunu söylediğin zaman köşeye sıkışarak konuşamazlar ve sükût ederek kaçarlar. Evet, zamanımızda susmuyor bilakis bağırışarak birbirlerine süslü sözlerle vahyederek, yalanla itham ederek aldatıyorlar ve yöneticilere şikayet ediyorlar. Bugün düne ne kadar da benziyor. Kendilerini sünnete çağıran hadis ehlinin düşmanları da aynen böyle yapıyorlar. Hareket ve kuvvet ancak Ali ve Kadir olan Allah'tandır. Evet, bazıları razı olduklarından değil takiye olarak susuyorlar. Suskunluklarıyla beraber Allah'ın kendilerini açıklamakla sorumlu tuttuğu açıklamayı da terk ediyor. Bazen bunu kitaplarında açıkça söylüyor, bazen öyle görünüyor, bazen de işaret etmekle yetiniyorlar. Onlardan çoğu kendisine ölüm gelinceye kadar taklidin haram olduğunu açıkça söylemiyor, gizliyor. Nitekim El-Utuvi, büyük bir imam olan hocası İbn-i Dakik el-İd'den onun vefat hastalığı esnasında kendisinden kağıt istediğini ve bir yazı yazıp döşeğinin altına sakladığını naklediyor. Vefat ettikten sonra bu kağıda baktıklarında taklidin haramına dair açıklama yazdığını görürler. Onlardan kimi de bunu sadece güvendiği kimselere açıklamıştır. Durum onların aralarında tabaka tabaka böylece devam etmiş, sağlam dinde taklidin ve mezhebe uymanın haram olduğunu açıklamışlardır. Doğuda ve batıda benim onlarla defalarca konuşmam geçti. Hiçbiri mezhebinde olduğunu iddia ettiği imamın mezhebinde değildi. Yani Şafiiyim diyen Şafii değildi, Hanefiyim diyen Ebu Hanife'nin yolunda değildi. Bunu işaret ediyor müellif. İşte bu şekilde din hevalarla nesledilmiş olur. Halbuki hadisler sahih kitaplarda yazılı bulunmakta, cerh ve tadile dair tarih kitapları henüz mevcuttur ve hadislerin isnatları değiştirme ve bozulmadan korunmuştur. Fakat insanlar bu sahih haberlerle ameli terk etmiş, görüşlerle meşgul olmaktadırlar. Sahih haberlere aykırı olmasına rağmen öncekilerin fetvalarına boyun eğmişlerdir. Onlara göre bu sahih haberlerin varlığıyla yokluğu arasında bir fark yoktur. Çünkü bunun onlar için hükmü kalmamıştır. Hangi nesih bundan daha büyüktür? Yani onlar akıllarıyla, hevalarıyla sanki kitap ve sünneti neshetmişler, hiç onlara bakmıyorlar, bunları hükümsüz kılmışlardır. Şeyh Tahir bin Salih bin Ahmed el-Cezayri et-Dimeşki'nin Tevcihun Nazar ila Usulil Eser kitabında zikrettiğine göre Allame İzzettin bin Abdüsselam el-Kavaid adlı kitabında şöyle demiştir. Taklitçi fakihlerin şu hareketi en şaşırtıcı şeylerden birisidir. Onlardan biri imamının görüşünün zayıflığına vakıf olur. Bu zayıflığı giderecek bir şey de bulamaz. Fakat buna rağmen o imamını taklide saplanıp kaldığı için kitap ve sahih sünneti terk ederek mezhebini ve imamının zayıf içtihadını taklide devam eder. Hatta kitap ve sahih sünnetin açık delaletini reddetmek ve taklit ettiği imamını savunmak için haktan uzak batıl yorumlarla tevil etmeye çalışır. Bu mezheplerle onların mutasıpları ortaya çıkıncaya kadar halk dini meselelerini herhangi bir alime sorar ve bunu kimse yadırgamazdı. Halbuki bu mutasıplar imamlarının içtihadı delillerden uzak da olsa sanki onlar birer peygambermiş gibi her dediklerine taklitle sarılırlar. Bu ise hiçbir akıl sahibinin tasvip edemeyeceği şekilde haktan uzaklaşmaktan ibarettir. Nitekim biz bunları çok gördük. Meclislerde otururlar. Bunlardan birine bildiği, alışageldiği şeye uymayan bir mesele söylesen, delil falan sormadan büyük bir şaşkınlık gösterir. Çünkü taklit gönlünde öyle yer etmiştir ki, hak ile isabetin yalnız kendi imamında, kendi mezhebinde olduğunu zanneder. Halbuki biraz düşünse, söylenene değil, imamının mezhebine şaşırması gerekirdi. Hakkın başkasında olduğu ortaya çıkınca, mezhep imamının görüşünden dönen kimse görmedim. Bilakis o görüşün zayıf ve haktan uzak olduğunu bildiği halde ısrar ederler. Onlardan biri imamının mezhebini savunma imkanı bulamayınca belki de imamın benim görmediğim ve ulaşamadığım bir delil görmüştür de o yüzden bu hadisle amel etmedi der. Bu miskin bilmiyor ki bu sözü kendi aleyhine delildir ve karşısındakini haklı çıkarmaktadır. Subhanallah, taklit basiretine kadar da kör ediyor. Öyle ki insanı şu anlattığım duruma getiriyor. Allah bizleri nerede olursa olsun ve kimin dilinde ortaya çıkarsa çıksın hakka uymaya muvaffak kılsın. Ta ki kitaptan ve sahih sünnetten sabit olan itikadımızla ve amelimizle kurtulan fırkadan olabilelim. Bu yol hayatında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının üzerinde bulundukları, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ihtilafın başlamasından önceki sahabenin üzerinde oldukları yoldur. Çünkü Allah Teala En'am suresi 153. ayetinde şöyle buyurmuştur. Bu hiç şüphesiz benim dosdoğru yolumdur. Bu itibarla ona uyun. Diğer yollara uymayın. Aksi halde sizi onun yolundan ayırır. İşte sakınasınız diye Allah size bunları tavsiye etmiştir. Evet. İbn Arabi müellif aktarmamış da atıfta bulunduğu, müellifin atıfta bulunduğu Fıtahatül Mekke'ye de sözlerinin devamında şöyle diyor. Onlara bir konuda bir şey sorduğunda mezhep budur der. Allah'a yemin olsun ki o bir yalancıdır. Çünkü mezhebinin sahibi ona bir hadis benim sözümle çeliştiği zaman o hadisi al. Benim sözümü ise çöpe at. Çünkü benim mezhebim hadistir demiştir. Bu durumda Şafii olan bir fakih insaflı davranarak hadisle çeliştiğinden Şafii'nin sözünü terk ettiğinde gerçek anlamda Şafii'nin mezhebinde olmuş olur. Yani gerçek anlamda Şafii'nin mezhebinde olan hadise tabi olandır. Çünkü İmam Şafii size hadis ulaştığı zaman benim mezhebim odur demiştir. Yine diğer imamlardan da aynısı nakledilir. Bu konu daha önce zikrettiğimiz imamların ve Nebevi sünnetin taşıyıcılarının açıklamalarının genelinden anlaşılmaktadır. Kendisi için kıyamet günü hakkında korkan akıl sahipleri bunu anlarlar. Diyorum ki Allah'ın vahdaniyeti konusunda uluhiyet tevhidi ve isim sıfat tevhidinde tevil etmeden nitelik ve şekil belirlemeksizin temsilsiz olarak ve zahiri üzerinde durarak kitap ve sünnete sarılan kimse nebevi vahdaniyet konusunda da bu şekilde hareket etmelidir. Burada nebevi vahdaniyet ile kastettiği şey bizim ittiba tevhidi dediğimiz şeydir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olmakta Allah Resulü'nü birlemek. Yani başkasını taklit etmeksizin ve akidede, farzlarda, sünnetlerde, görüşlerde, amellerde ve fiillerde mezhebe uymaksızın kitap ve merfu sahih sünnette sabit olarak gelene teslim olarak açıkta ve gizlide samimiyetle razı olarak özellikle çekişme anında sadece Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uyan kurtulan fırkadandır inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bildirmiş, Allah azze ve celle de şöyle buyurmuştur. Rabbinizden size indirilen bu kitaba uyun. Onun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın. Araf suresi 3. ayet. Yine kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa şüphesiz ki o dosdoğru yola iletilmiştir. Ali İmran 101. ayet. Özellikle çekişme anında sözünün anlamı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan indirilen vahiy ile hükmettiği konuda karşı çıkmamaktır. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden hiçbiriniz beni babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz. Bunu Buhari ve Müslim rahimehumullah rivayet etmişlerdir. Yani imanın alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her şeyden daha fazla sevilmesi ve daha fazla önem verilmesidir. Bir mümine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlardan, hatta çocuğundan, babasından, akrabalarından ve diğer insanlardan daha önceliklidir. Tercih anında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tarafını seçerek onun hakkını yerine getirir, onun dinin gereğini yerine getirir, sünnetine uyar, edeplerini gözetir, onun hoşnut olduğu şeyleri diğer her şeye tercih eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kim olursa olsun bütün insanlardan, ailesinden, malından ve makamından önde tutar. Bunun alameti Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını yerine getirmeyi elden kaçırmamak için nefsinin alçalmasına, sevdiği her şeyi ve malını kaybetmeye razı olmasıdır. Anlatılan bu özellik sadece ehli hadis taifesinden olan kimsede tam anlamıyla bulunabilir. Revaçta olan fırkalar arasında sadece kurtulan fırkada bu özellik tam anlamıyla bulunur. Nitekim İbn-i Müflih el-Makdisi Adab-ı Şer'iye'de bunu açıkça belirterek şöyle demiştir. Kurtulan fırka hakkı ayakta tutan hadis ehlidir. İmamlar İmamı Ahmet bin Hanbel Rahimullah, ehli hadisin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde ifade ettiği taife olduğunu belirtmiştir. Ümmetimde hak ile galip olan bir grup hiç eksik olmaz. Yine diğer hadiste onların kurtulan fırka olduğu ifade edilmektedir. İmam Şafii Rahimullah şöyle demiştir. Hadis ehlinden birini gördüğüm zaman sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş gibi oluyorum. Bunu Hatib-ül Bağdadi Tarih-ül Bağdat'ta rivayet eder. İşte bu dört imamın hadis ehline karşı son derece güzel zanda bulunmalarını göstermektedir. Bundan dolayı Allah'a hamdolsun. Sadıkul masduk olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünde ne kadar doğru söylemiştir. Sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste hadis ehlinin, hak ehlinin hadis ehli olduğu ve kurtulan fırkanın bunlar olduğuna, yani hadis ehli olduğuna, hadislere tabi olan kimseler, fıkıh mezheplerine tabi olan değil de hadislere tabi olan kimseler olduğuna dair şahitleri aktaracak müellif. Bir sonraki derste de bunları nakledeceğiz inşallah. Bugünkü derste hülasa olarak şu konu özellikle üzerinde durulması gerekir. Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar ifadesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kurtulan fırkanın, yani kıyamet gününe kadar devam edecek olan tek fırkanın özelliğini belirtiyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Allah Resulü ve sahabeler hangi yoldaysa o yolda olmak. Bugün bazı saptırıcı kimseler, şaklabanlar, deccaller şeytana hizmet etmekte ve mezheplere bağlanılması gerektiğini söylemektedirler. Başlamış olan tevhid davetini baltalamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ve karşımıza şu sözlerle çıkıyorlar. Kıyası inkar eden ehli sünnetten değildir. Kıyası inkar eden sapıktır. Veya dört mezhebe uymayan bir kimse ehli sünnetten olamaz. Ehli sünnetten olan herkes dört mezhepten birine mensuptur gibi batıl sözleriyle insanları yanıltmaya devam ediyorlar. Bu kimselerin tevhid konusunda işte kabircilere karşı çıkmaları, isim sıfat tevhidi konusunda bizimle ittifak etmeleri sizi aldatmasın. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tek bir sünnetine dahi karşı çıkanı ehli sünnet saymayız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tane sünnetine dahi, mesela paçayı kısaltmaya karşı çıkanı, sakalı uzatmaya karşı çıkanı, bunu dahi biz ehli sünnetten saymazken nasıl olur da koskoca Allah Resulü'nün sünnetlerine koskoca barikat kurmuş olan Hanefi mezhebini hak mezheptir diye karşımıza çıkaran insanları ehli sünnet sayalım. Bunlarla bizim akidede hiçbir bağımız, hiçbir birlikteliğimiz yoktur. İşte bazı hocalarımızın bunlar bizim akidede kardeşimiz gibi sözlerine de aldanmamak gerekirdir. Hakkı teslim etmemektir. Allah'tan başka gayeler gütmekten kaynaklanır. Hak, gerçekleri gizliyorlar. Tam tersi batılı hakkın üstüne koyuyorlar. Ve aynen şu sözü söylüyor. Biz diyor akıntıya uyarız, giderken düzeltiriz. Bakın şu sapıklığa. Yani bunların sapıklığıyla beraber gideriz, yolda düzeltiriz. Bu asla ehli sünnetin, İslam'ın metodu değildir. Şöyle bir söz vardır. Hak batıl ile hiçbir zaman, batıl surette hiçbir zaman gelmez. Fakat batıl hak suretinde gelebilir. Batıl hak suretinde gelebilir ama hak hiçbir zaman batıl surette gelmez. Hak her zaman kendine mi has metoduyla, kendine has suretiyle, hak surette gelir. Hiçbir zaman onda karışıklık yoktur. Ve bu hadis neyi gösteriyor dedik? Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü hayattayken kıyas dinde miydi? Dinde hüccet miydi? Yoktu. Peki bu ehl-i sünnet imamlarından, selef imamlarından hangisi demiş ki kıyası reddeden ehl-i sünnetten değildir? Biz böyle bir söz bilmiyoruz ehl-i sünnetten. Bilakis kıyas hesabıyla oturmayın. Bunlar size Allah Resulü'nden bir şey aktarırlarsa buna itibar edin. Ama kendi görüşleriyle, reyleriyle bir şey söyledikleri zaman bunları helaya atın diyen, mesela İmam Şabi vardır. Başka bir rivayette kıyas hesabıyla oturmayın, onlarla konuşmayın der. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, şunu iyi bilin ki rey ehli sünnetin düşmanlarıdırlar. Onlardan uzak durun, onlarla oturmayın, onlarla konuşmayın. Şayet din akıl ile, rey ile olsaydı meslerin üzerine değil altını meshederdik demiştir. Aynı söz Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'den de gelir. Yani sahabe asrından beri hak yolda olanlar kıyası reddetmişlerdir. Sadece zaruret anında kıyasa İmam Şafii'den itibaren bazı alimler göz kırpmışlar kıyasa. Bu da zaruretler istisnai durumlardır. Yani şöyle düşünün, su bulunca teyemmüm bozulur. Su buluncaya kadar teyemmümle amel edersin. Yani kıyas hüccet değildir. Şöyle düşünün, sizin mutlaka başınızdan def etmeniz gereken bir mesele var. Yani acilen halletmelisiniz. Bunu en güzel örnek, mesela namazın içerisindesiniz. Başınıza namazda bir hal geldi. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. O konuda bildiğiniz bir hadis var, ona kıyaslıyorsunuz. Bu meseleyi ona göre hareket ediyorsunuz. Burada kıyas yapıyorsunuz. Ondan sonra namaz bittikten sonra, yani bu zaruret hali dediğimiz hal gittikten sonra hemen kitaba ve sünnete başvururuz. Ondaki hüküm neyse buna müracaat ederiz ve kıyasın hükmü biter. Yani böyle kıyasın geçici bir, işte zaruret dedikleri, imamların ancak zaruret halindedir dedikleri söz bu manada. Bir kere Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam şaridirler, şeriat koyucudurlar. Dinin hükmü, yani onların sözleri delilin ta kendisidir. Birinci nokta bu. İkincisi, biz bu vatandaşlara sorarız. Kıyas dediğiniz nedir? Asıl ile fer arasındaki cami bir illetten dolayı aslan hükmünü fere uygulamaktır derler. Yani kıyas böyle tarif edilir. Bütün usul fıkıh kitaplarında böyle tanımlanır kıyas. Peki, demek ki kıyasın dört tane şartı var. Birincisi asıl. Yani kitap ve sünnetle hükmü bildirilen şey. Asıl budur. İkincisi fer. Yani hükmünü bilmediğimiz, hükmünü aradığımız konu. Ondan sonra aralarında cami bir illet, ortak bir illet. İkisinin arasında ortak bir illet bulunacak. Ve dördüncüsü hüküm. Yani aslın hükmü olacak kitap ve sünnette ki aslın hükmünü fer'e uygulayabilesin. Şimdi bunlar kıyasa delil getirmek için, mesela derler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor, işte annemin borcu vardı, ödeyebilir miyim? Hac yapmadan öldü, onun yerine hac edebilir miyim diye. Onun borcu olsa ödemez miydin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. İşte bak diyor, Allah Resulü burada kıyas yapmıştır. Haydi şu dört maddeyi bir uygulayın buraya. Bu dört maddeyi burada uygulamak imkansızdır. Neden? Bir kere kıyasın gerçekleşmesi için fer'in hükmünün bilinmiyor olması lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için bunu nasıl söylersin?
Odan bilmiyor.
Yani farz edelim bunu da açtık. Burada asıl hangisi, fer hangisi? Aralarındaki ortak illet hangisi? Şayet biz burada aralarındaki ortak illete binaen bunun asıl hükmünü fer'e giydiriyorsak, buyurun önümüz açık demektir. O zaman namazını kılmadan ölen vatandaşın namazını da onun yerine velileri kılsın. Var mı böyle bir şey sünnette? Yani bu öne açık bir yoldur. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 73 fırkayı anlattığı diğer bir hadisinde şöyle buyuruyor. Bunlar arasında, bu 73 fırka arasında ümmetime en zararlısı, en şerlisi görüşleriyle kıyas yapanlar ve görüşleriyle helal haram belirleyenlerdir. Haram helal, helali haram yapanlardır. Kıyas yapanlardır. Meseleleri kıyaslayarak haramı helal, helali haram yapanlardır diyor. Bu hadisin sahih olduğunu işte kıyas risalemizde de ispat ettik. Pek çok mütabileriyle, şahitleriyle ve diğer bir taraftan Şabi ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayetlerde bu imamlar diyorlar ki, birisi sahabeden, birisi tabiindendir. Siz diyor kıyası başvurduğunuz zaman mutlaka helali haram, haramı helal yaparsınız. Nitekim bugün kıyasa başvuranlar aynen bunu yapıyorlar. Hatta iş akidede büyük bir sapıklığa gitmiş durumdadır. Belki daha önce bahsettim. Suud'da basılan bir kitap var. Akisetü sahabe diye. Sahabenin kıyasları diye. Bu adamlar burada, hani şurada heva ehlinin artık zayıf hadisi de keşke şu hadis sahih olsa diye şeytanı saptıracağını aktarmıştık. Adamlar Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Yemen'e giderken ey Allah'ın Resulü neyle hükmedeyim şeklinde kitap ve sünnete aykırı, %100 aykırı olan, isnat olarak da batıl bir isnatla gelen bir rivayeti orada sahih saymaya çalışıyor. Bu kitapta, Hadis-i Sahabe kitabında ve kıyas savunanlar umumiyetle bu hadise dayanıyorlar. Bu rivayet zayıftır. Şayet zayıf rivayetlerle amel edilecek olursa İbn-i Mace'de de var. 55 nolu rivayet. Orada da Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki Allah'ın Resulü neyle hükmedeyim? Allah'ın kitabıyla. Onu da bulamazsam sünnet ile. Onu da bulamazsam bana haberci gönder, bana sor diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Eğer zayıf hadisle amel edilecekse bu uyumaya daha layık. Fakat ikisi de zayıf olduğu için biz bunların ikisine de itibar etmiyoruz. Diğer taraftan metin sakat bir metin. Her ikisinin de metni sakat. Neden? Çünkü önce Allah'ın kitabına bakmak bir kere batıldır. Allah'ın kitabına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle beraber bakmak zorunludur. Çünkü kitaba baktınız, pek çok helali haram, pek çok haramı helal kılarsınız. Çünkü kitapta geçen pek çok meseleyi sünnet açıklığa kavuşturmuştur. Mesela kitaba baktınız, kan haram, ölü haram. Kitapta buldunuz diye gayrısına bakmadınız. Halbuki balık, ölülerden size balık ve çekirge helal kılındı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kanlardan da dalak ve karaciğer diyor. Bu halde. Demek istediğimiz şu, her kim Allah'ın kitabından, Allah'ın vahyinden yüz çevirirse aynı zillete düşer. Bunlar insanı şirke kadar götüren tehlikelerdir. Bakın oradaki ifade şu, orada basılan kitap, böyle ilmi doktora tarzına yazılmış bir kitap, bahsettiğim bir kitap, aynen şu ifadeyi kullanıyor. Dinin aslı tamamlanmıştır. Evet, din tamamlanmıştır ama aslı tamamlanmıştır, furuu tamamlanmamıştır diyorlar. Furuu dediğimiz fıkhi meseleler. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğini böyle görüyorlar. Halbuki Allah Resulü ise şöyle buyuruyor. Ben sizi gecesiyle gündüze eşit aydınlıkta bıraktım. Sizi cennete yaklaştıracak her şeyi açıkladım ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıkladım. Tabii Türkiye'de bazıları oralardan nemalandıkları için, oralardan hortumlandıkları için kim besliyorsa onun borazanına göre Türkiye'de öttükleri için dün taklit haramdır, imanı zayıflatan en başta gelen sebeplerdendir diye konuştukları halde bugün tornistan edip tam tersi bir istikamette sözler söylüyorlar. İşte dört mezhebe bağlanmak gerekir. Tamam da taklidin işte taassup kısmı haramdır. Yoksa mezhep taklidinde bir şey yoktur diyorlar.
Şöyle bir soru sorabilir miyiz? Bu dört mezhebe tabi olanlar o zaman haram işliyor değil mi?
Tabii ki.
Yani dört mezhebe tabi olanlar şu anda haram işliyorlar.
Evet, bu daha önce açıkladığımız gibi bizim kafirlere, müşriklere her konuda muhalefet etmemiz gerekir. Yani onların işte siyasi alandaki pisliklerine muhalif olmamız gerektiği gibi, işte onların demokratik yollarına, laik yollarına hiçbir alanda benzemediğimiz gibi din konusunda da fırkalara bölünenlere, kitap ve sünnetin önüne, Allah ve Resulünün sözlerinin önüne başkalarını geçirenlere, bu başkaları ister işte tağutlar olsun, yöneticiler olsun, fasıklar olsun, isterse alimler, rahipler olsun, fark etmez. Allah ve Resulünün önüne kim geçirirse geçirsin, bu ya haramdır ya şirktir. Kişinin doğumuna göre değişiyor. Toplumda maalesef bu konuda cehalet ağırlıkta. Bu şirke kadar varan bir şey. Sadece haramla kalmayabilir. Bazılar bunu bilmesine rağmen, yani kendisine kitaptan ve sahih sünnetten delil ulaşmasına rağmen bunu terk ediyor da işte bu hadis sahih olmayabilir gibi hiçbir dayanağı olmayan bir şüpheyle imamın görüşüne uyuyorsa bakın bu şirke düşer. Neden? Yahu hadisin sahih olmayabileceğine dair bir şüphe taşıyorsun. Peki imamın sözünün sahih olduğunu nereden çıkardın? O imamın görüşünün sana doğru ulaştığını veya o imamın içtihadında isabet ettiğine dair kanaat sende nasıl hasıl oldu? Nereden bildin bunu? Ama derse ki bakın bu meseleyi de ayırt etmek gerekir. Mesela insan ilmi delilleri kendisi istidlal edebilecek kapasitede olmayabilir. Arapça bilmeyebilir mesela. Bir hocaya sormuştur, bir alime sormuştur. O da bir hadis söylemiştir kendisine. Bu fetva veren kimseler arasında hangisinin delilinin daha kuvvetli olduğunu insan bilmeyebilir. Bu mazurdur. Bu kimse delile tabi oluyor sonuçta. Yani kendisine nakledilen hadise tabi oluyor. Fakat o hadis sahih mi zayıf mı kendisi ayırt edebilecek güçte değildir. Şu imam buna sahih diyor, bu imam buna sahih diyor. Birbirine zıt gözüküyor. Fakat hakikatte birisi sahih, birisi zayıf. Misal olarak söylüyorum bunu tabi. Böyle bir durumda bu insan mazurdur. Bu delile tabi oluyordur. Biz delile tabi olmaksızın kitap ve sünnete görüşünün aykırı olduğu açıkça ortaya çıkmış bir kimseyi halen taklide devam etmekten bahsediyoruz. Ki bugün Hanefi mezhebi böyledir. %50'si %100 olarak, %50'lik kısmı %100 olarak kitap ve sahih sünnete aykırıdır. Kalan %50'si de tartışılır.
Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdek ve estağfurke ve tuğbileyk.
4 tane mezhep yok mu?